Ayrım 35.
Onlar yaklaşınca at hafifçe kişnedi. Atlarından inecek vakit bulamadan hurma ağaçları korusundan bağırışmalar duydular. Ağaçların arasından yıldırım gibi çıkan biri onlara el salladı. Ali'ydi. Ekili alanların aşağısında bir yeri gösteriyor, Naruz'un adını haykırıyordu. Nesim için kötü ön belirtilerle dolu olan bu at bir ölüm haberi gibi çınladı. Oysa henüz ölmemişti. Ali, kutsal ağacın orada diye bağırdı. İki adam atlarını mahmuzlayıp ellerinden geldiğince hızla tarım bölgesine daldılar. Nubuk ağacının altında otların üzerinde yatıyordu. Başı ve boynu ağaca dayalıydı. Biraz dikçe bir açıyla dayandığı için yüzü öne doğru eğilmişti. Sanki gövdesindeki kurşun yaralarını inceler gibiydi. Yalnızca gözleri kımıldayabiliyor ama onlar da kurtarıcılarının ancak dizlerine ulaşabiliyordu. Acıdan solmuş, Cezayir menekşesi mavisinden donuk, grafit mavisine dönüşmüşlerdi. Nasıl olduysa kamçısı gövdesine dolanmıştı. Belki de eğerden düşerken olmuştu bu. Baltazar atından inip ağır ağır ve kararlı bir biçimde ona doğru yürüdü. Dilini her zamanki gibi şıklatıyordu. Bunda sevgi ve acıma yok değildi. Ama aslında kendi merakını, insanın felaketi karşısında sevinen meslek adamlığını ayıplama vardı. Böylesine çok ilgi duymaya hakkı yokmuş gibisine gelirdi her zaman. Cık cık. Nesim çok solgun, çok sakindi ama kardeşinin yerde yatan gövdesine yaklaşamıyordu. Oysa korkunç bir çekim gücünün etkisi altındaydı. Sanki Baltazar her an patlayıp her ikisini de öldürebilecek çok güçlü bir patlayıcı yerleştirmeye uğraşıyor, kendisi ise yalnızca atları tutarak ona yardım edebiliyordu. Naruz alçak ve hırçın bir sesle aradığı sevgiyi bulmak için hastalığını kullanan ateşli bir çocuğun sesiyle hiç beklenmeyecek bir şey söyledi. Kray'ı görmek istiyorum. Bu sözler ağzından sakince döküldü. Sanki yüzyıllardır aklında duran tek cümleyi söylüyordu. Dudaklarını yalayıp ağır ağır bir kez daha yineledi. Baltazar baktığı noktadan Naruz'u gülümsermiş gibi görüyordu. Ama bunun bir acı kasılması olduğunu anladı. Ördekleri halkalamak üzere yumuşak tel kesmek amacıyla yanında getirdiği eski ameliyat makasını hemen arayıp bularak Naruz'un giysisini kuzey-güney doğrultusunda dümdüz kesti. Bunun üzerine Nesim yanına yaklaştı. İkisi birlikte mavi, kansız kurşun delikleriyle budaklı bir meşe ağacına benzeyen tüylü, güçlü gövdesine baktılar. Ama çok kurşun deliği vardı. Çok. Baltazar kendi kendisiyle el sıkışan bir Çinlinin yansılamasına benzeyen kendine özgü o küçük kuşkulu el hareketini yaptı. Şimdi yanlarına başka insanlar da gelmişti. Düşünmek daha kolaylaştı. Naruz'u eve taşımak için erguvan rengi kocaman bir perde getirmişlerdi. Ayrıca şimdi daha önce ortalardan çekilmiş olan hizmetkarlar nasıl olduysa bir bir ortaya çıkıyordu. Onların kaygılı görüntüleriyle hava daha da ağırlaştı. Erguvan rengi büyük örtünün üzerine konup yaralı bir geyik gibi ikili alanların arasından taşınan Naruz dişlerini gıcırdatıyor, inildiyordu. Eve yaklaştıkları zaman aynı duru çocuksu sesle Clay'i görmek dedikten sonra titremeli iç çekişleriyle kesilen sıtmalı bir sessizliğe gömüldü. Hizmetkarlar, Tanrı'ya şükür doktor burada, bir şeyciği kalmaz inşallah diyorlardı. Baltazar Nesim'in kendisine baktığını hissetti. Başını umutsuzca sıkıntıyla iki yana salladı. Hafifçe dilini şaklatıyordu. Saat, dakika, saniye sorunuydu. Böylece küçük oğlun vücudunu taşıyarak tuhaf bir dinsel alay gibi eve vardılar. Hıçkıran, kedi gibi miyavlayan ama iyileşeceği umudunu, inancını yitirmeyen kadınlar vücudunun ağırlığı altında yelken gibi şişmiş erguvan rengi perdenin içinde yayılmış yatan gövdeye, dışarıya sarkmış başa bakıyorlardı. Nesim, "Aman yavaş, köşeye dikkat!" gibi küçük sözlerle onları yönetiyordu. Böylece bu sabah fırlayıp çıktığı kasvetli yatak odasına geri getirdiler onu. Bu sırada Baltazar, göl kazalarına karşı bir dolapta saklanan tıbbi gereç paketini yırtmış, enjeksiyonla morfin şişesini arıyordu. Narzun ağzından küçük küçük iniltiler, kuğurdamalar çıkıyordu. Gözleri kapalıydı. Evin bir başka köşesinde Nesim'in Clea ile yaptığı alçak sesli konuşmayı duyamıyordu. "Ama ölüyor Clea." Clea anlaşılmaz bir iniltiyle karşı çıktı. "Ne yapabilirim Nesim? O benim için bir hiç. Eskiden de öyleydi. Gelecekte de öyle kalacak." "Ah, çok iğrenç. Ne olur bana gel deme Nesim." "Demem elbette. Ben yalnızca madem ki ölüyor dedim." "Ama gelmem gerektiğini düşünüyorsan o zaman iş değişir."
"Hiçbir şey düşünmüyorum. Yaşayacak fazla vakti yok Clea."
"Gelmem gerektiğini sesinden anlıyorum." "Ah Nesim, insanların karşılık görmeden aşık olmaları çok iğrenç bir şey. Arabayı gönderir misin? Yoksa Selim'e mi telefon edeyim? Kemiklerimin üzerinde etimin titrediğini hissediyorum." Nesim başı öne eğik, çok üzüntülü bir sesle kısaca "Teşekkür ederim Clea" dedi. Nedense o iğrenç sözcüğü onu çok yaralamıştı. Ağır ağır yatak odasına dönerken avlunun insanlarla dolduğunu gördü. Yalnızca hizmetkarlarla değil, meraklı konuklarla. Nesim açık bir yaranın sinek çekişi gibi felaket de insanları çekiyor diye düşündü. Naruz uyukluyordu. Bir süre fısıltıyla konuşarak oturdular. Nesim büyük bir üzüntüyle, "Demek annesi burada yokken ölecekmiş ha?" dedi. Leyla'yı buradan gitmeye kendisini zorladığını düşününce suçluluk duygusu bir kat daha arttı. Böyle yapayalnız. Baltazar yüzünü sabırsızlıkla buruşturdu. "Hala yaşıyor olması şaşırtıcı ve kesinlikle yapılacak hiçbir şey yok." Baltazar o kara akıllı başını ağır ağır iki yana salladı. Nesim ayağa kalkıp, "Öyleyse onlara iyileşme umudunun olmadığını söyleyeyim. Ölümü için hazırlık yapmak isterler," dedi. "Nasıl istersen." "Rahip Tobias'ı çağırtayım. Son töreni o yapsın. Ekmekli şarap törenini. Hizmetkarlar gerçeği ondan öğrensinler." Baltazar kuru bir sesle, "Nasıl uygun bulursan öyle yap," dedi. Arkadaşının ince uzun karaltısı merdivenlerden aşağı kayıp gerekli buyrukları vermek üzere avluya çıktı. Hemen bir atla gönderilecek, ona kiliseden kutsanmış ekmek ve şarap alıp Naruz'un son törenini yapmak üzere çabucak Karm Abuk Girge gelmesi söylenecekti. Bu haber duyulunca korkuyla bekleşenlerden büyük bir iç çekişi yükseldi. Hizmetkarların yüzleri asıldı. Kaygıyla sordular. "Peki ya doktor? Peki ya doktor?" Can çekişen adamın yanında oturan Baltazar kötü kötü gülümsedi. Alçak sesle kendi kendine soruyu yineledi. "Peki ya doktor?" Ne acı bir alay. Bir an için soğuk avucunu kesin bir boyun eğmişlikle Naruz'un alnına koydu. Yüksek ateş bir düzine kurşun deliği. "Peki ya doktor?" İnsan uğraşlarının boşunalığını, yaratıkların en günahsız, en kuşkulusunu hayatın nasıl korkunç kazalarla karşı karşıya bıraktığını düşünerek bir sigara yakıp balkona çıktı. 100 tane meraklı bakış onun gözüne bakıyor, sihrinin gücüyle hastayı sağlığına kavuşturması için yalvarıyordu. Kaşlarını adam akıllı çatarak hepsine baktı. İncil'deki Mısır masallarının eski büyülerine başvurabilseydi, Naruz'a ayağa kalkmasını seve seve söylerdi. Ama... "Peki ya doktor?" İç kanamaya, nabzının kulaklarında zonklamasına, ateş ve sancıya karşın yaralı direniyor, bir anlamda enerjisini Clea'nın gelişine saklıyordu. İnsanlardan yükselen hafif uğultuyu, merdivenlerdeki ayak seslerini bunayordu. Oysa gelen rahipti. Kirpikleri hafifçe aralandı, sonra tekrar kapandı. Süt domuzu yemekten geliyormuş gibi görünen yağlı yüzlü genç adamın yağlı sesini duymaktan bıkmıştı. Kendi uzak bekleyişine döndü. Tobias kendisine duygusuz, hatta ölüymüş gibi davranabilirdi. Yeter ki o her zamanki gibi uzak ve ele geçirilmez olan ama bu kadar acı karşısında belki de duygusuz kalamayacak o sarışın imgeye bitmek üzere olan gücünden birazını ayırabilsin. Acıması bile yeterdi. İstekten şişmiş, gebe bir kadın gibi gerilmişti. İnsan aşıksa aşkın ne kadar utanmasız bir dilenci olduğunu bilir. Aşkın olmadığı yerde insan acıma duygusunun tepkileriyle düşlediği mutluluğun kalpıyla avunabilir. Ama saatler ilerliyor, Clea görünmüyordu. Onunla birlikte bütün evdekilerin kaygısı da büyüdü. Naruz'un sabrının nedenini sezgiyle doğru olarak oranlayabilen Baltazar'ın aklına kışkırtıcı bir düşünce geldi. Sesimi Clea'nın sesine benzetebilirim. Nereden bilecek? Onun sesiyle söyleyeceğim birkaç söz onu avutur. Birinci sınıf bir vantrolog ve mimciydi. Ama bu sese başka bir ses karşılık verdi. Hayır, ne kadar acı olursa olsun insan bir yazgıya yalanlarla burnunu sokmamalı. Nasıl ölecekse öyle ölmeli. Birinci ses acı acı yanıtladı. Morfine, dinin avuntularına evet de çok istenen bir insanın öykünülmüş sesinin, elinin dokunuşunun vereceği mutluluğa neden hayır? Bunu yapmak senin için işten bile değil. Ama kutsal kitaptan balkonda bölümler okuyan, sesi avludaki insanların mırıltılarına, ayak patırtılarına karışan rahibin çirkin sesini dinlerken kendi kendine kara başını sallayarak inatla hayır dedi. Clea'nın sesinin yansılaması neyse İncil'de o değil miydi? Bunları düşünürken hastasını yavaşça üzüntüyle alnından öptü. Naruz ruhlar diyarının çekiştirmelerini, duyularının beş vahşi köpeğinin dizginleri gittikçe daha çok zorladığını duyumsamaya başladı. Sağlam istencinin güçleriyle onlara karşı koyuyor, zaman kazanmaya çalışıyor, duyularını mumyalayıp değerli bir taş gibi mezara gömdüğü kızın sesini, kokusunu, bu dünyada kendisine görünür kılınmasını bekleyebileceği tek şeyi bekliyordu. Sancı burgularının içinde sinirlerinin tıkırtısını, kanında patlayacak olan oksijen kabarcıklarının daha yavaş yükseldiğini duyuyordu. Kaynaklarının zamanının tükendiğini biliyordu. Yavaş yavaş artan kötürümlüğünün ağırlığı, acının uyuşukluğu zihnine çöküyordu. Nesim yeniden telefona gitti. Bal mumu gibi sararmıştı. İki yanağında verem kızartısına benzeyen birer pembelik vardı. Annesinin yüksek, tatlı ve isterili sesiyle konuştu. Clea, Kam Abu Girg'e gelmek üzere yola çıkmıştı. Ama galiba bir toprak setin çökmesi sonucu yolun bir bölümünü su alıp götürmüştü. Clea'nın o akşam sala kadar gelip gelemeyeceğinden kuşkuluydu Selim. Naruz'un göğsünde şimdi de büyük bir savaş başlamıştı. İçinde kavgaya tutuşmuş olan güçlerin arasındaki dengeyi sürdürme savaşı. Bekleme çabasının etkisiyle kasları demet demet kasılıyordu. Kendini sıkmaktan abanoz gibi siyahlaşmış, istenciyle denetlediği damarları dışarı fırlamıştı. Yavaş yavaş tükendiğini anladıkça dişlerini bir yaban domuzu gibi vahşice gıcırdatmaya başladı. Baltazar ise bir elini Naruz'un alnına koymuş, öteki eliyle de kasları burulmuş bileğini sıkı sıkı tutarak bir yontu gibi oturuyordu. Arapça bir şeyler fısıldadı. Sakin ol canım, yavaş bir tane. Üzüntü onu sakinleştirmiş, kendine getirmişti. Gerçek öylesine acıdır ki onun bilgisine varmak bir tür rahatlama verir. Bir süre hiçbir değişiklik olmadı. Sonra can çekişen adamın kıllı boğazından tek bir kocaman sözcük fırladı. Clea'nın adı. Yaralı bir aslanın mağara gibi boş sesiyle söylenmişti. Birden kükreyen, içinde öfke, sitem, sonsuz keder taşıyan bir ses. Öylesine çıplak bir at onun adı. Tanrı ya da anne kadar sıradan. Ama gene de gövdesinin, soluğunun için için eridiğinin bilincinde olan, can çekişen bir Fatih'in, yitik bir kralın dudaklarından dökülmüş gibiydi. Onun büyük acısının görkemine boğulmuş olan Clea'nın adı bütün evde yankılandı. Fısıldaşan hizmetkarlar, konuklar bunun üzerine sus pus oldular. Av köpekleri kulaklarını düşürüp yere çökerek yaltaklanmaya başladılar. Nesim'in zihninde yepyeni, ürkütücü bir acılıkla yankılandı. Acısı ağlayamayacağı kadar derindi. Bu korkunç haykırış yavaş yavaş sönerken onun ölüm haberi yeni ve ezici bir ağırlıkla oradakilerin üstüne çöktü. Umudun üstüne kapanan büyük bir mezar kapağının ağırlığı gibi. Acının yattığı yatağın yanı başında doktorun kımıltısız, yenik, acının kendisi kadar kocaman yontusu oturuyordu. Anlamanın parlak ışığıyla dolu olarak kendi kendine düşünüyordu. Ölümün ağına düşmemek gibi bir söz. Naruz'un o bağırışına benzer bir şey anlatabilirdi. Ya da cehennemin ağına düşmemek. Bir zihnin kendi özel cehennemi anlamına gelse gerek. Hayır, hiçbir şey yapamayız. O büyük haykırış, tarak ve kağıt çatırtısına benzeyen uzun ölüm hırıltısında, uzak bir örümcek ağına yakalanmış bir sineğin vızıltısında yavaşça son buldu. Bunun üzerine balkonda Nesim'in ağzından küçük, yumuşak bir hıçkırık çıktı. Gövdesinden koparılan bir bambu dalının çıkardığı sese benzer bir ses. Bu hıçkırık büyük bir senfoninin ilk ölçüleri gibi aşağıda karanlıkta yankılandı. Dudaktan dudağa, yürekten yüreğe geçti.